Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, geçen hafta önemli ziyaretler gündeme damgasını vurmuştu hocam ve bu ziyarette şüphesiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump'la yapacağı görüşmeydi. Bunu konuşarak başlayalım müsaadenizle programımıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu geziye çıkmadan önce yaptığı açıklamada demişti ki bu ziyaret bir nokta mesabesinde olacak, virgül değil nokta mesabesinde olacak demişti. Hangi konularda PYD'ye verilen silah yardımı ve FETÖ'nün, FETÖ elebaşının iadesi konusundaki noktalarda böyle bir açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi bu ziyareti değerlendirmenizi isteyeceğiz sizden. Nasıl bir ziyaretti? İstenilen alındı mı? Nokta mesabesinde oldu mu? Bu ziyaretle ilgili sizin düşüncelerinizi hemen öğrenelim hocam.
Şimdi geçtiğimiz hafta biz programımızı yaptığımız sıralarda henüz bu Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleştirilmemiş idi. Burada konuşulan hadiselere baktığımızda işte sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi işte virgül mü nokta mı tartışmalar yapılıyor idi. Ama daha öncesinde de hatırlarsak ağır silahlar YPG güçlerine verilmesinin kararı da imzalanmıştı. Ve birçok çevrede şunu söylüyordu, artık konuşulacak da bir şey kalmadı, evet, gibisinde. Ancak diplomasi işte bu işler için vardır. Trump-Erdoğan görüşmesinde aslında benim gözlemlerim Trump'ın aklının bir yarısı Amerikan iç politikası içerisindeydi. Yani bir taraftan Suriye, YPG, Türkiye ilişkileri konuşurken bir taraftaki içeride işte FBI başkanını görevden almıştı. Onun, evet, tartışmaları işte New York Times, Washington Post, işte bizdeki Hürriyet gazetesi, Sözcü gazetesinin nasıl ki Erdoğan aleyhindeki yayınları varsa orada da başta Washington Post, New York Times ve çok uluslu küresel güçlerin elindeki medya organlarıyla Trump'ı yıpratıcı bir faaliyet söz konusuydu. İşte bu bir ortamda gerçekleşen bir görüşme oldu. Türkiye doğal olarak oradan FETÖ elebaşısının işte Türkiye iadesi, tutuklanması veyahut da başka bir ülkeye kaçmasının engellenmesi yönünde bir takım isteklerde ve klasörler doğrusu dosyalarla gitti. Fakat enteresandır, Amerika eski alışkanlıkları gereği işte İzmir'deki bir,
evet, FETÖ'den işte, tutuklu.
FETÖ olaylarıyla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen, hı hı, kilisedeki bir evangelist bir papazı tutukladı. Fakat papaz gibi görünen kişinin CIA'nin Türkiye'de çok derin ilişkilere ve derin ağlara sahip olan birisi olduğu da biliniyor. Şimdi önceden olsa hiç tereddütsüz Türkiye bunu Amerika'yı kırmadan gönderdi ama artık albert politikası gereği,
evet,
işlerin değiştiği ortaya çıktı. Ve sonuç bildirgesinde bile bu İzmir'deki kişinin din adamı kılıfına sokulup tekrar istenmesi söz konusu oldu, hı hı, ki bunun istihbarat elemanı olduğu bilinen bir gerçek Türkiye açısından. Şimdi FETÖ'yü vermemelerinin sebebi şu, daha bugün medyaya yansıyan bir hadise. Mesela Çin'de ABD casuslarına karşı bir operasyon var, çok sayıda CIA mensubu kurşuna dizilmiş Çin'de. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya genelinde çok rahat, çok derinden ilişkilerini yürütebildiği bir ağ idi FETÖ ağı. Dolayısıyla onun açtığı okullara İngilizce öğretmeni ve benzeri kılıflarla giden insanlar orada faaliyetlerini yürütebiliyorlar. Hiçbir zorluklarla karşılaşmadan da ülkelerine gereken istihbarat ağını sağlıyorlar idi ve bu hala devam ediyor dünyanın birçok yerinde. Şimdi böyle kullanışlı bir argümanı herhalde Amerika Birleşik Devletleri, yani bu Obama döneminde olduğu gibi Trump döneminde de bırakmayı istemeyeceklerdir. Yoksa Türkiye ile ilgili olan kısmı söz konusu olmuş olsaydı şimdiye çoktan Öcalan'ı paketledik. Evet. Paketleyip Türkiye'ye gönderdikleri gibi FETÖ de gelirdi demek ki. Daha hala dünya genelindeki operasyonlarda kullanışlı bir yönü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bu görüşme sonrasında dikkati çeken bir husus var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakan Yardımcısı Cohen dedi ki bu savaş ortamında bizim YPG ile olan ilişkilerimiz geçici ve taktiksel bir hamle olarak değerlendirilmelidir. Bizim uzun vadeli stratejik ortağımız Türkiye'dir ve Türkiye'nin istemediği herhangi bir şey son tahlilde biz tekrar gözden geçiririz gibisinden bir ön alıcı açıklamalarda bulundu. Peki Türkiye'nin kazancı ne oldu derseniz, evet, bence en önemli Türkiye'nin Amerika ziyaretinin kazancı şu oldu. Türkiye Erdoğan'ın ağzından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanının yüzüne şunu söyledi. Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi şayet bu silahlar Türkiye'ye dönecek olursa veyahut da o Suriye'nin kuzeyindeki YPG unsurlarından Türkiye'ye herhangi bir saldırı olduğunda biz sadece havadan bombalamakla kalmayacağız. Karadan da girip gereğini yaparız ve kimseye de nasıl ki biz bombardımana yarım saat kala filan haber vermiştik. Bu sefer o haberi de vermeden kendi göbeğimizi kendi keseriz deyip bunu da dünyaya deklare etmesi bu yönüyle en önemli bir kazanımdır diye düşünüyorum.
Evet. Peki görüşmenin şekli de konuşuldu bazı yayın organlarınca. Mesela ilk etapta baş başa bir görüşme yapıldı Trump ve Erdoğan arasında ama 20 dakika sürdü. Bu aslında konuşuldu biraz. Sonrasında da yemekli bir toplantıya geçildi. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantı toplamda gerçekleştirildi. Bu şekil olarak toplantıyı nasıl değerlendirirsiniz? Mesela şöyle deniliyor. Trump'ı kendi haline bırakmadılar derin Amerika şeklinde. Buna katılır mısınız?
Şimdi elbette Trump şu anda Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki o derin devletin operasyonuyla karşı karşıya, hatta son bir haftadır medyada çıkan haberlerde ilk defa 1775 yılından bugüne kadar Amerikan tarihinde bir başkanın görevden alınması, işte mahkeme kararıyla alınması söylentileri, hani eskilerin deyimiyle bu işin şuyu vukuundan beterdir hesabı. Evet. Yani bunun gündeme getirilmiş olması bile dikkate değer bir konudur. Yani derin Amerika ile resmi Amerika şu an adeta bir savaş halindedir. Yani Amerika kendiyle savaşıyor diyebiliriz.
Evet. O 20 dakikalık görüşmede bunun eseri diyebiliriz.
Şöyle söyleyelim. Trump bir tüccardır. Ve tıpkı Putin gibi, Erdoğan gibi kendi ülkesinin milli çıkarlarını önceleyen, küreselcilerin de hiç haz etmediği bir tiptir. Ve bu yönüyle baktığımızda Erdoğan'la Trump anlaşabilir şeylere sahipler.
Argümanlara sahip.
Yani kimlik olarak da, kişilik olarak da anlaşabilirler diye düşünebiliyoruz.
Evet. Peki Trump'tan ayrılmadan o zaman Trump'ın merakla beklenen ilk yurt dışı seyahati başladı, turu başladı diyelim ve Suudi Arabistan'da başladı. Sonrasında İsrail, Vatikan ve sonrasında da NATO zirvesi için Brüksel'e geçecek. Suudi Arabistan'a gitti ve Kral Selman tarafından kırmızı halıyla havalimanında karşılandı ve çok önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyarette toplamda 280 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandığı belirtiliyor. Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerine bakacak olursak bu anlaşmalar ne anlama geliyor? Suudi Arabistan Amerika'yla neden bu kadar iyi ilişkiler içerisinde de diye soralım.
Evet, şimdi ilk bakışta garip gelebilecek ilişkiler ağıdır. Evet. Ama perdenin gerisine baktığımızda hepsinin çok net, mantıklı ve makul izahı vardır. Şöyle ki Trump iktidara gelmeden önce Müslümanlar aleyhine çok keskin beyanatlar vermişti. Hatta işte içinde İran, Yemen, Sudan'ın da bulunduğu birçok ülkenin vatandaşlarının ülkeye giriş iznini iptal etmişti. Giriş yasağı koymuştu. Yani bu yönüyle baktığımızda İslam düşmanı bir kimlikten söz edebiliriz. Fakat kaderin garip cilvesi ilk yurt dışı seyahatini Suudi Arabistan'a ve Kabe'nin bulunduğu bir
İslam merkezine,
İslam ülkesinin başkentine yaptı. Ben biraz da ironik olarak şöyle benzetme yapıyorum. Yani Türkiye'de sosyal demokratların koalisyon ortağı olduğu dönemlerde en fazla işçi hakları gasp edilmiştir. MHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde işte idam yasağı gelmiştir ve Öcalan idamdan kurtulmuştur. Evet. İşte muhafazakarlar iktidara getirilerek dindarların kıyımı genelde gerçekleştirilmiştir. Evet. O 28 Şubat Erbakan iktidarı döneminde ona rağmen yapılmıştır. Bu halkın bir takım gazını alma operasyonlarıdır. Bu Amerika'da da aynı şekilde bunu görüyoruz. O derin devlet resmi hükümet ikileminde. Şimdi konuya gelecek olursak. Trump'ı destekleyen güçler kimlerdi? Yani şimdi Amerika'da lobiler vardır, sermaye grupları vardır ve onların desteğini alanlar ancak başkan olabilirler. Trump'ı destekleyen birçok grup vardı. Bunların başında silah sanayi geliyor idi. Evet. Yani Amerikan silah sanayi, Amerika ekonomisinin işte petrol sanayi ile birlikte birkaç kalemden bir en başta gelen unsurlarıdır. Şimdi Trump silah sattığı sürece, silah sanayini canlandırdığı sürece Amerika'daki desteği de artacaktır. Yani kendi seçmen kitlesini daha da güçlendirecektir. Peki Suudi Arabistan'ın derdi neydi de yani 100 milyar doların üzerinde bir anlaşmaya imza attı. Evet. Bu kadar parayı bir çırpıda bir ülkeye vermek akıllıca bir politika mıdır deyince Suudi Arabistan'ın da kendine göre haklı olduğu gerekçeler vardır. Bunu birkaç madde halinde şöyle sıralayabiliriz. Şimdi bundan 10 yıl kadar önce biz Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerin 1 trilyon doların üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bankalarında veya borsasında parasının olduğunu biliyoruz. Son 5 yıldır kademeli olarak paralarının bir kısmını kurtarmak için işte Türkiye, Malezya ve çeşitli ülkelerin bankalarına, borsalarına çeşitli vesilelerle bu paraları transfer etmeye çalışmış olsalar da daha ana kısmı Amerika'da duruyor. Ve şundan korkuyor Suudi Arabistan ve Körfez'in petrol zengin ülkeleri. Herhangi bir terör olaylarını bahane edip paralarının bloke edilmesinden ki İran devriminden sonra milyarlarca dolar İran parası Amerikan bankalarında bloke edildi.
Evet.
Şimdi bunu bildikleri için hani Anadolu'da bir tabir vardır. İşte bir çıkmaz alacağınız varsa onla beşine bakmazsınız. Oradan bir şey alırsınız ve alacağınızı kurtarırsınız. Hı hı. Şimdi bu silah alımı yaparak bir Suudi Arabistan bu Amerika fonlarında bulunan parasıyla muhtemelen ödeyecektir diye düşünüyorum ben. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi Trump Obama'nın tam tersine Obama İran'ın önünü açıp Orta Doğu'da Körfez ülkelerine ve oradaki Sünni Arap ülkelerin başına İran'ı musallat etmişti. Trump ise İran'ı bir tehdit unsuru olarak alıp gerileteceğini söyledi ve Körfez ülkelerinin bu yönde yanında olduğunu belirtti. Şimdi İran'la olan ilişkilere de baktığımızda Suudi Arabistan'ın şu anda en büyük baş ağrısı İran meselesidir. Yemen'de o şekilde, Bahreyn'de aynı şekilde, kendi Şii bölgesindeki İran unsurlarıyla ve Suriye'de. Böyle olunca bir hem Amerika'daki hani çıkmaz alacaklarının bir şekilde silah alarak ödenmesi. Hı hı. İkincisi bu silah satışıyla Trump elini güçlendiriyor. Suudi Arabistan da İran'a karşı askeri olarak kendini bir nevi güçlü hissetmiş olsa ki bunun çok kıymetli harbiyesi yoktur. İran silahlı kuvvetleri Suudi Arabistan'ın her zaman güçlü olmuştur. Buradaki esas unsur Amerika'yı tekrar arkasında görmüş olması. Önceden Obama döneminde adeta nötr duruyordu. İran'la Suudi Arabistan arasında bir kapışma olsa Obama pek de seyredecek gibi gözüküyordu. Evet. Ama şu anda Trump bu silah satışıyla birlikte yani Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin İran saldırısına karşı kayıtsız şartsız arkasında olduğu sözünü verdi ki bu da Suudi Arabistan yönetimi için parayla satın alınamayacak kadar değerli, değerli bir güvencedir. Evet. Dolayısıyla burada bir alver ilişkisi söz konusudur. Hı-hı. Artı Suudi Arabistan Rusya ile Çin'le yani sadece Kral Selman döneminde Türkiye ile olan ilişkilerin gelişmesi değil, Rus ve Çin'le de bir takım savunma amaçlı görüşmelerde bulunmuştu. Yani Amerika o Obama döneminde Orta Doğu'da İran'ın önünü açıp eski müttefiklerini birazcık kendi haline bırakmasında, hani yine kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya hesabı, evet. Suudi Arabistan ve bu eski müttefiklerini kendi haline bırakırsa, bunlar Çin'le, Rusya'yla, dünyanın değişik güç odaklarıyla işbirliği yapar fikri ağır bastı. Amerika tekrar eski doğal mecrasına döndü. Bu yönüyle Suudi Arabistan ve Amerika her ikisi de kendi açısından çok karlı bir ticaret yapmış oldu. Bunun Türkiye'ye yansıması ne olur derseniz, hı hı. Türkiye açısından olumlu yönü şudur. Hep söyleriz, Körf bölgemizde dört büyük ülke vardır. Mısır, İran, Suudi Arabistan ve Türkiye. Türkiye şu anda Suudi Arabistan'la çok iyi ilişkiler içerisinde. Amerika'yla da bunun ilişkilerinin iyi olması, Türkiye'nin de bu mevcut Suriye-Irak krizinde ki elini güçlendiren bir argümandır diye düşünüyorum.
Evet. Tabii Suudi Arabistan'ın ardından Trump'ın bir sonraki durağı İsrail olacak. İsrail'de şöyle önemli Trump açısından, başı Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma fikri vardı Trump'ta ve bu söylemle birlikte İsrail'e gidiyor olacak. Mahmud Abbas'la da, Filistin Devlet Başkanı'yla da bir görüşme gerçekleştirecek. Nasıl karşılanır orada Trump hem İsrail hem de Filistin tarafından?
Şimdi yine seçim öncesinde Trump'ın başkenti Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağına dair beyanatları vardı. Ancak koltuğa oturduktan sonra İslam ülkeleriyle olan ilişkilerin de hassasiyeti göz önüne alındığında Trump yine bu konuda da acı gerçeklerle yüz yüze, evet, kaldı. Suudi Arabistan'dan sonra İsrail gezisinde İsraillerin meşhur kendilerinin ağlama duvarı dedikleri o Mescid-i Aksa'nın Burak duvarının hemen bitişiği olan o kesimi İsrail başbakanıyla değil kendisi yalnız ziyaret edeceğini, hı hı, çünkü orası bir Batı Şeria toprağı olduğunu ve, evet, İsrailli devlet yetkililerin orada kendisiyle birlikte olmamasını beyan etmesi İsrail tarafında hayal kırıklığı uğratırken, evet, Filistin tarafında ve aynı zamanda da belki de Suudi Arabistan'a yönelik bir jestti bu. Bu kadar silah anlaşması ve imzadan sonra bu yönüyle baktığımızda Filistinliler açısından seçim öncesi duruma göre pozitif bir, evet, durum söz konusudur. Ve muhtemelen bu ziyaret sonrasında da İsraillilerin Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e gelmesinin başka bir bahara kalacağı ve Trump döneminde de bu işin olamayacağı muhtemel gözüküyor. Çünkü bunun astarı yüzünden pahalıya mal olacak. Amerika'nın İslam coğrafyasıyla olan ilişkilerinin çok büyük oranda zehirleyeceği oradaki diplomatlar tarafından da kendisine rapor edilmiş olması gerekir ki sanırım bu iş biraz sürüncemeye, hı hı, atılacak ama İsrail bildiğiniz gibi zulümlerine devam ediyor. Batı Şeria'da, Gazze'de, evet, Gazze, evet, bir açık hapishane durumunda, hı hı, her geçen gün Filistinlilerin toprakları ellerinden gasp ediliyor. Oraya yeni Yahudi yerleşimciler iskan ediliyor. Yani zaman bu şekilde Filistinlilerin aleyhine işliyor. Fakat ilk defa İslam coğrafyasında insanların Filistin'e karşı bir bilinçlenmesi söz konusu. Bu vakıflar haftası nedeniyle de yani gerçekten, hı hı, bunu akledenlere teşekkür ediyoruz. Yani Kudüs temalı oldu bu sene. Kudüs'teki vakıflar ön plana getirildi ki yani şu anda Filistin toprakları ve Kudüs'te var olan insanlara hayır ve hizmet amacıyla yapılan vakıfların %90 civarı ya Memluklar zamanında ya da Osmanlılar zamanında inşa edilmiştir. Yani ecdadın bırakmış olduğu bu mirasın da bizler farkında olmalıyız ve Kudüs'ü ziyaret eden turist sayısında Türkiye çok gerilerde kalıyor. Ya bu nedenle eskiden bu hac yolu üzerinde yer alırmış. Hacca evet, gidenler Kudüs'ü evet. de ziyaret ederlermiş. Bu nedenle burada sevgili dinleyicilerimize gönül coğrafyamızda bir seyahat etmeyi düşünürken, yani Umre'den sonra en çok ziyaret etmeyi planladığımız yerlerin başında Kudüs olmalıdır. Bunu biz İsrail üzerinden bu Yafa Ben Gurion Havaalanı'ndan da gidebiliriz. Ürdün üzerinden de Batı Şeria'ya gelip ziyaretimizi gerçekleştirebiliriz. Çünkü onlar bizim bu ziyaretimizden gerçekten büyük bir manevi moral desteği alıyorlar. Özellikle Türkiye'den gidenler için. Bu nedenle de şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Özellikle genç dinleyicilerimizin bu ruhu alması açısından.
Evet. Hocam bu bahisle birlikte bu bölümümüzü noktalayalım. Değerli dinleyenler, medeniyet coğrafyasına burada ara veriyoruz. Aranın akabinde tekrar Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da medeniyet coğrafyamızda tekrar birlikteyiz. Aranın ardından gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la. Hocam, geçen hafta Cuma günü İran'da seçimler vardı. 12. Cumhurbaşkanı seçimi gerçekleşti İran'da ve mevcut Cumhurbaşkanı Ruhani %57 oyla tekrar İranlıların Cumhurbaşkanı olarak devam ediyor görevine. Bu seçim nasıl sonuçlandı sizce? Karşısındaki aday reisi %36'larda kaldı zannedersem. Bu dengeyi nasıl yorumlarsınız? İran seçimleri size neyi anlatıyor?
Şimdi İran seçimlerinin önce Türkiye'deki seçimlerle bir karşılaştırmasını yapalım. Ondan sonra da sonuçların ne anlama geldiğiyle ilgili birkaç cümle söyleyelim. Şimdi İran'da Cumhurbaşkanlığına aday olan kişiler önce bir bu devrimin koruyucu, kollayıcı bir grup tarafından belli bir süzgeçten geçiriliyor. Sonra Ali Hamenei'nin önüne geliyor.
Evet.
Ve Hamenei veto ettiği kişi, Hamenei'nin veto ettiği kişi kesinlikle aday olamıyor. Dolayısıyla bir kere siz orada Cumhurbaşkanı adayı olabilmeniz için bir kere rejimin muteber bir insan olduğunuza dair olurunu almanız gerekiyor. Ondan sonra da işte seçim süreçleri başlıyor. Halbuki Türkiye'de siyasal partiler ve benzeri, yani işte istemediğiniz bir kişi aday olup seçilebiliyor. İran halkının şöyle bir özelliği var. Devrimden bu yana yapılan bütün seçimlerde istisnasız olarak dışa açılımı, normalleşmeyi ve dünya ile entegrasyonu savunan hemen her siyasi lider açık ara fazla oy almayı bilmiştir. Bir diğer konu İran'ın nükleer programı. Çünkü İran devrimden sonra halkını bir arada tutabilmek için, çünkü biliyorsunuz etnik, dini, kültürel bir imparatorluk görünümündedir İran. Yani her ne kadar Farsların idaresinde olmuş olsa da orada Azeriler, Beluciler, Kürtler, Araplar ve benzeri birçok etnik ve farklı aidiyet hisseden gruplar vardı. İşte bunları bir arada tutmanın ve bağımsız, özgür bir İran sloganıyla ortaya çıkmanın yolu, biz nükleer programımızı başardığımız zaman işte bu coğrafyada sözü dinlenir bir ülke olacağız imajını verdiler ve şu anda İran halkı da İran artık nükleer bir güç olarak görüyor. Yani halka yansıması da bu yönde. İşte biz bu nükleer güç konusunda işte Batı'yla masaya oturduk, onlara taviz verdirdik. İşte nükleer gücümüz sayesinde işte biz Batı ile olan ilişkilerimiz, ambargoların kaldırılması ve benzeri konularda, yani halka yansıması o yönüyle oluyor. Bu şekliyle baktığımızda Ruhani müzakereleri sürdüreceğini, İran'ın normalleşme içerisine gireceğini, gerek Avrupa Birliği, Amerika ve dünyanın geri kalan ülkeleriyle olan ilişkilerinin normalleşeceğini söyledi. Çünkü İran halkı Türkiye'de yaşayanlardan çok daha fazla Batı ürünlerini alma, Batılı bir takım işte hali vakti yerinde olan, özellikle Kuzey Tahran'da yaşayan İranlılarla ilgili söyleyebiliriz. Böyle bir tüketime aç bir toplum. Her ne kadar siz kadınların o çarşafın altında sokakta dolaşmasını işte o devrimin getirmiş olduğu bir görüntü olarak görebiliyor olsak da, bunun perde gerisine baktığımızda İran süratle bu Batı'nın o işte kapitalist sistemin üretmiş olduğu ürünlere bir açlık hissi var. Bu nedenle işte ucundan kıyısından bunu vaat eden siyasiler garip bir şekilde çok oy alıyorlar. Ama işte devrimin, rejimin o İran ana felsefesini, işte diyelim ki işte o devrim muhafızlarının ve İran'daki mevcut müesses nizamın korunmasına yönelik argümanları dile getiren siyasiler ise her seçimde nedense yerlerde kalıyorlar. Bu da ayrı bir İran sosyolojisi hakkında, evet, dikkate değer bir konudur. Yani İran rejim olarak belli bir noktada dururken halk rejimin istediğinin çok ötesinde normalleşmek, serbestleşmek ve dünyanın o öteki yakasında kalan kapitalizmin o ürünleriyle tanışmak için sabırsızlanıyor.
Bu seçimde bunun bir sonucu diyebiliriz.
Ruhani bunu ne kadar başarır o ayrı bir konu, ama en azından böyle bir söylemle ortaya çıkıyor.
Evet. Peki hocam, Türkiye ile Almanya arasında incelik gerilimi yaşanıyor. Hatırlarsınız, Almanya kendisinden sığınma talep eden FETÖ'cülerin bu taleplerini kabul etmişti. Bunun akabinde de daha önce de zaman zaman yaşanmıştı, ama son olarak Türkiye İncirlik'te Alman vekillerin ziyaretini uygun görmedi. Bunun üzerine de Almanya'dan bir açıklama geldi. Biz de Ürdün'e taşıyabiliriz üssümüzü şeklinde. Bu gerilim nasıl bir gerilimdir? Nereye ulaşır? Gerçekten de Almanya başka bir yere gidebilir mi? İncirliği bırakabilir mi? Ya da Türkiye Almanya'dan aslında bunu yaparak ne istiyor? Buyurun.
Aslında Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, yani gidene biz güle güle deriz dedi. Bu morallerini biraz bir kat daha bozdu.
Evet.
Yani böyle bir cevap da beklemiyordu açıkçası. Şimdi Almanya'yı değerlendirirken de şu göz ardı edilmemeli. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, her yönüyle teslim alınmış bir ülke ve Almanya dörde bölündü. İşte Doğu Almanya Sovyetler Birliği kontrolüne geçerken Batı Almanya'da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın kontrolünde bölgeler ve etki alanları oluşturuldu. Silah sanayinin geliştirilmesine izin verilmedi. Bu Gladio dediğimiz NATO'nun işte bu Türkiye'de ki derin yapılanmasının daha derini de Almanya'da var. Türkiye şimdi bu FETÖ operasyonuyla birlikte aslında FETÖ'cülerin tetikçi, esas perde gerisindekilerin NATO'cu subaylar, evet, olduğunu ve bu 15 Temmuz'la en büyük darbeyi aslında bu NATO derin güçlerinin yediğini söylemiştik. Almanya'da ise bu sapasağlam yerinde duruyor. Aslında Merkel'in söylemlerine bakıyorsunuz, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışan yumuşak bir üslubu vardır. İşte o tıpkı Trump'da olduğu gibi Almanya'nın resmi görüşüdür.
Evet.
Bir de derin Almanya vardır ki sürekli olarak provokatif işler kotarmaya çalışıyor. Bu aslında Almanya'nın menfaatine olan bir şey değil, Alman halkının da görüşü değil. Ama işte o derin yapı aslında Almanya'dan öte ta okyanusun ötelerine giden dünyada işte kurucu irade dediğimiz güçlerdir. Bunlar bir takım operasyonlar yaparak Türkiye'yi sıkıştırmaya, Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkilerini zehirlemeye çalışıyorlar. Hala şu anda Türkiye'nin ihracatında ve ithalatında, turizm gelirlerinde hep Almanya birinci sıradadır. 3 milyon civarında vatandaşımız orada yaşıyor, iş güç sahibi olmuş. Dolayısıyla bu bizim siyasilerimizin oraya gitmesinde engeller çıkarttılar. Tekrar aynı provokasyonu İncirli'ye Alman işte siyasiler geliyorlar askerler ziyareti. Ya bu çok açık ve göstere göstere yapılan bir provokasyondur. Şöyle ki yani siz daha bir ay önce bu ülkenin bakanını hatta cumhurbaşkanının telekonferans yönüyle halkıyla buluşmasını engellemiş bir ülke olarak gelip burada NATO üssünü siyasiler vasıtasıyla ziyaret etmiyorsun. Eğer onurlu, kişilikli ve kendi siyasetini belirleyebilen bir devlet buna mutekabiliyet esasına göre cevap verir ve görüştürmez ve Türkiye'de evet. bunu yaptı. Yani Türkiye ekstra bir şey yapmadı. Yani bunu yani diyelim ki Rusya da aynı şeyi yapardı. Yani kendi politikasını özgün olarak kendi üreten bir ülkenin bunu yapması gerekiyordu. Türkiye'de bunu yaptı.
Evet.
Ama ağırlarına giden konu şu. Ya biz eskiden Türkiye'ye aynı şeyi yapardık ama onlar yine bizim söylediklerimizi uyarlardı. Ne oldu?
Evet.
İşte dolayısıyla Almanya'nın, Amerika'nın ve Batı dünyasının hoşuna gitmeyen unsur bu. Yani 90 öncesi Türkiye'yi özlüyorlar ama artık yeni bir Türkiye var. Bu şartlara da alışmaları gerekiyor.
Evet hocam. Bugün önemli bir zirve gerçekleştiriliyor İstanbul'da. Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. kuruluş yıl dönümü devlet ve hükümet başkanları zirvesi yapılıyor. Ve bu zirvenin 25. kuruluş yıl dönümü zirvesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla bugün başladı. Hocam biraz bize bilgi verebilir misiniz? Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nasıl kurulmuştur? Hedefi nedir? Ne tür faaliyetlerde bulunur? Bu zirveyi de değerlendirmenizi evet. sizden isteyelim. Buyurun.
Şimdi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunda aslında rahmetli Turgut Özal'ın büyük emekleri vardır. O Karadeniz'in bir barış gölü olmasını, üye ülkeler arasında komşuluk ilişkilerine dayanı ekonomik bir birliktelik olmasını ki dünyada da bu vardır. Mesela NAFTA vardır, ASEAN ülkeleri vardır. Yani bölgesel işbirliğine dayalı ülkeler arasında karşılıklı menfaatlerde esas alan bir ekonomik yapılanmadır bu. Ve o günleri ben hatırlıyorum 25 yıl öncesine gittiğimizde Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel ve açılışı kim yapacak? Yani
evet.
Karadeniz Ekonomik Teşkilatı işbirliğine kurulmuş ve başbakan olarak Demirel ben yapacağım diyordu. Özal
ben yapacağım diyor.
Bu işin fikir. Yani düşünün iki başlılığın o gün ben 25 yıl öncesini hatırladım şimdi. Yani bir skandal olmuştu Türkiye'de. Yani şu anda işte bu Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık niçin birleştirildi filan deniyor ya. Evet. Yani 25 yıl öncesinde böyle bir skandalı Türkiye yaşamıştı. Şimdi bugüne gelecek olursak 12 tane üyesi vardır bu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın. Başta Türkiye ve Rusya burada başat rol oynayan ülkelerdir. Bunun dışında işte Romanya, Bulgaristan, Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı evet. olan ülkeler olduğu gibi Yunanistan gibi evet. direkt kıyısı olmayan bazı ülkelerde bu birliğe davet edilmiş, katılmışlardır. Buradaki hedef bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılış konuşmasında da belirttiği gibi sadece bir ekonomik ortaklık değil, karşılıklı dayanışma ve komşuluk hukukunu da
evet.
göz ardı etmeden ekonomik bir işbirliği teşkilatıdır. İçinde biliyorsunuz işte Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Ukrayna bunlar Türkiye'nin de tarihi süreç içerisinde kültürel olarak da yüzyıllarca onu idare etmiş olduğu bir coğrafyadır. Buralarla bizim iş adamlarımız gidiyor yatırımlar yapıyor. Onların buraya bir takım ticari ilişkileri vardır ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde coğrafi yakınlık da esas rolü oynar. Bir de bu ülkelerin hepsinin dünya pazarlarına ulaşabilmesi için de İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanmaları gerekiyor. Bu yönüyle de Türkiye stratejik ve anahtar bir ülke konumunda. Burada Rusya ile birlikte Türkiye oyun kurucu ülkeler konumundadır. Ve bu birlik ne kadar canlanırsa yani bu birliğin işlevi ne kadar artarsa bunun Türkiye'nin ekonomisine, istihdamına olumlu, pozitif katkı sağlayacağını söyleyebiliriz. Ama dünyadaki ekonomik işbirlikleri veya siyasi, askeri işbirliklerin şöyle bir özelliği vardır. Bir kuruluş amacı olur.
Evet.
Tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi başlangıçta Avrupa Demir ve Çelik Kömür İşbirliği olarak kurulmuş. Ondan sonra siyasi bir entegrasyona gitmiş. Bazı birliklerde çok büyük hedefler gözetilerek kurulur ama ileride dağ fare doğurur, bir sonuç çıkmayabilir. Bu yönüyle baktığımızda Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı böyle dalgalı bir seyir izlemiştir. Bazen Türkiye'nin bu işe
sarılmasıyla
bir ivme kazanmıştır. Bazen biraz daha böyle rolantide olmuştur. Yani özetle söyleyecek olursak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın lokomotif ülkesidir. Tıpkı Avrupa Birliği'ndeki Almanya gibi. Türkiye bu işbirliği teşkilatını her ne kadar hareketlendirebilirse, karşılıklı istenen hedefe ne kadar fazla ulaşılabilirse bunun bizim ülkemizin menfaatine olacağı kuşkusuzdur. Bunun için de işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gidip açılışta konuşmaların yapılması, bakanlarımızın orada hazır bulunmaları da bunun bir göstergesidir. Elbette ki bundan Bulgaristan da istifade edecektir, Gürcistan da istifade edecektir, Rusya da. Bu bir kazan-kazan politikasıdır ve inşallah bütün ülkelerinde hayrına olacak bir zaten adı üzerinde ekonomik işbirliği teşkilatıdır diye özetleyebiliriz bu konuyu.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Filistin'de tutuklulara yapılan ayrımcılıklar ya da insanlık dışı uygulamalardan dolayı bir açlık grevi söz konusu hocam. İsrail'in bu tutumu yapılan açlık grevleriyle protesto ediliyor. Tabii yerleşim yerlerinin açılması, az önce siz de bahsettiğiniz yine insanlık dışı uygulamalarda, keyfi uygulamalarda İsrail'de devam ediyor. Daha doğrusu Filistin'de devam ediyor İsrail'in bu uygulamaları. Biraz da buna değinelim ve varsa başka konulara da hemen kısaca değinerek hemen programımızı noktalamış olalım.
Şimdi açlık grevlerinin hedefi var olan bir dramı dünyanın da artık görmezden gelip, yani siz bir diyelim ki olağanüstü bir olayı ilk gördüğünüzde sarsılırsınız, irkilirsiniz. Ama her gün aynı olayla karşılaşmaya başlarsanız bunu kanıksarsınız ve vakayı adiyeden olur. Şimdi İsrail'de kurulduğu günden beri Filistin halkına yapmış olduğu zulümlerde hiç sınır tanımayıp her gün bir adım daha ileri götürdüğü için dünya medyasında, hatta Arap medyasında ve İslam coğrafyasında artık bu durum vakayı adiyeden sayılmaya başlayınca işte bura bir dikkat çekebilme yönünde atılmış bir adımdır. Bu yönüyle kayda değer bir durumdur. Ancak Filistin meselesinin ete kemiğe bürünüp çözüm kazanabilmesi için önce Batı Şeria ve Gazze'deki Mahmut Abbas yönetimiyle, Batı Şeria'daki Mahmut Abbas yönetimiyle Gazze'deki Hamas yönetiminin önce bir araya gelip bir konsensusta birleşmeleri lazım. İnanın İsrail'den çok birbirleriyle olan husumetlerinin ön plana çıktığı bir bölünmüş Filistin var ki siz bu kanayan yarayı durdurmadan İsrail'e karşı, dünyaya karşı verdiğiniz mesajların çok da büyük bir anlamı olmayacağını düşünüyorum. İşte burada İsrail'in bence en büyük başarılardan biri belki de bu işgalci yönetimin o yerleşimcilerinden de önemlisi Filistin'i kendi içerisinde birbirine düşürmeyi başarmıştır, parçalamıştır. Ve bakıyorsunuz Hamas yönetimi diyor ki biz tamam diyor 1967 sınırlarını kabul edip diyor İsrail'le belli bir noktada masaya oturacağız deyince Mahmut Abbas tarafının o Filistin Kurtuluş Örgütü içerisindeki bazı gruplar yani hakikaten iyi oldu. İşte biz de artık belli bir noktada bir araya gelip Filistin davasında ortak bir payda yakaladık demek yerine biz o zaman diyor 1967'deki noktaya gelecektiniz de diyor 20-30 yıldır niye bize bu sıkıntılar yaşattınız gibisinden. Yani hiç İsrail'in yapmış olduğu baskıları, zulümleri değil, karşı tarafın hatalarını gündeme getiriyor. İşte bu yani bireysel olarak düşündüğümüz şeytanın insana vermiş olduğu vesvese olur ya. Yani evet, kendi kusurlarını bir kenara bırakıp başkalarının eksikleriyle uğraşır. Şu anda da Filistin'deki gruplar kendi kusurlarını araştırmaktan İsrail'in zulmünü gündeme getirmeye fırsat bulamıyorlar. Bu çok acı bir durumdur. Öncelikle Türkiye bu konuda inisiyatif kullanıp buradaki fitneye bir son vermeli. Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli grupların, zaten mazlum insanların bu siyasi çekişmeye malzeme olmasının önüne bir an evvel geçmelidir diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz var mı?
Şimdi dünyadaki gelişmeler, mesela şu anda Irak'ta, Suriye'deki siyasi hadiseler var, evet, ama burada sadece bir ipucu olsun, bir sonraki programlarımızla ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu bünyesinde bütün dünya genelinden üniversitelere gelen öğrenciler var. Bizim bunlarla yaptığımız seminerlerde, toplantılarda, ikili ilişkilerde aldığımız duyumlar şu: şu anda Rakka merkezli DAEŞ aileleriyle geldiler oraya. Yani diyelim ki Fransa'dan, Almanya'dan, dünyanın çeşitli yörelerinden adam sadece savaşmak üzere gelmedi. Yani eşi çocuklarla birlikte geldi. Hatta sakat çocuk, yani engelli çocuklarını bile getirdiler oraya. Şimdi yavaş yavaş bu insanların bir gizli el tarafından Türkistan coğrafyasına, yani Özbekistan başta olmak üzere oralara doğru intikal ettiğini görüyoruz. Yani bu DAEŞ operasyonuyla birlikte Rakka'dan, Suriye ve Irak'tan temizlenen bu örgütün önümüzdeki dönemde, ki korkarım ki bunun da kuluçka dönemi yapılıyor, Türkistan coğrafyasında Horasan örgütü olarak hortlatılacağı ve zaten Trump seçim kampanyası sırasında söylemişti, yani DAEŞ'i siz ürettiniz, türettiniz demişti Obama'ya. Aynı eller şu anda artık Irak-Suriye operasyonunun sonlandırmayı planlayanlar bir başka yerde bunu canlandırmanın hesaplarını yapıyorlar. Dikkat edin, El-Kaide vardı, şimdi yok.
Evet.
DAEŞ var ve işin garibi bu Arap ve İslam coğrafyasındaydı. Bir sonraki adım Türk ve İslam coğrafyasında böyle bir karıştırma operasyonu hazırlıkları vardır. Bunu da şimdiden bir not edelim diyorum.
Evet, uyanık olmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, medeniyet coğrafyamızda geçen hafta öne çıkan başlıkları Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla konuşmaya çalıştık. Tekrar buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.